Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Nuri Göktaş ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Recep ayı, dini geleneğimizde önemli yeri olan 3 aylardan ilki. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Recep kelimesi geçmemekle birlikte muhtelif ayetlerde haram aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmekte. Haram aylardan biri olmasının ötesinde Recep ayının bir üstünlüğü var mı? Bu ayın ilk cuma gecesi regaib kandiline mahsus ibadetlerin varlığından söz edebilir miyiz? Müslümanlar bu ay ve geceleri nasıl değerlendirmeliler? Recep ayının fazileti hakkında Kur'an-ı Kerim ve hadislerle bildirilenler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızla konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Bakanın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemiz var. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı, gazeteci Yeşim Sertkara Aslan telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Sen gül dalında gonca, ben dağ yolunda yonca. Sen gül dalında gonca, ben dağ yolunda yonca. Sen açılıp gülersin, ben sararıp solunca. Sen açılıp gülersin, ben sararıp solunca. Sevdi aldattı beni, güldü ağlattı beni. Gittim kölesi oldum, götürdü sattı beni. Gittim kölesi oldum, götürdü sattı beni. Sevdi aldattı beni, güldü ağlattı. Kölesi oldum, götürdü sattı beni. Gittim kölesi oldum, götürdü sattı beni. Müzik Sen gül dalında gonca, ben dağ yolunda yonca. Sen gül dalında gonca, ben dağ yolunda yonca. Sen açılıp gülersin, ben sararıp solunca. Sen açılıp gülersin, ben sararıp solunca. Sevdi aldattı beni, güldü ağlattı beni. Gittim kölesi oldum, götürdü sattı beni. Gittim kölesi oldum, götürdü sattı beni. Sevdi aldattı beni, güldü ağlattı beni. Gittim kölesi oldum, götürdü sattı beni. Gittim kölesi oldum, götürdü sattı beni.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis ışığında köşemizle Güne Bakan başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hanım, selamünaleyküm. Hayırlı cumalar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz de size ve tüm dinleyicilerimize dün hayırlara vesile olması temennisiyle Regaib Kandili'ni idrak ettik. Hem de üç aylar başladı. Bugün Recep ayı dini geleneğimizde önemli yeri olan üç aylardan ilki. Değerli hocam, bugün sizinle hem Recep ayının faziletlerini konuşalım hem de Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bildirilenler üzerine bir söyleşi gerçekleştirelim. İstedik, neler söylersiniz?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Malum içerisinde yaşadığımız bir zaman süreci var ve Allah Azze ve Celle'nin bu zaman sürecini belli döngü halinde yarattı. Ortaya çıkıyor. Nitekim uzayda bulunan bu cisimler deveran ediyorlar. Evet. Ve bu dönüşler dolayısıyla biz yıllık zamanları yaşıyoruz, aylık zamanları yaşıyoruz. Hatta gece ve gündüzü bir de yine bu dönüşlerin sonunda yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle geceyi ve gündüzü yarattığını ifade ettiği ayette وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ. Geceyi ve gündüzü yaratan Allah Azze ve Celle bunu hilfeten, böyle ardışık yarattı. Limen arada en yezzekkara, öğüt almak isteyen kimseler için. Dolayısıyla süreç neden döngülü, neden belli zaman aralıklarıyla dönüp belli şeyleri yaşıyoruz. Başladığımız noktaya geri döner gibi oluyoruz. Kış geliyor, araya yaz giriyor, sonra tekrar mevsimler değişiyor, kışa geliyoruz. Şimdi koca aradaki aylar geçti. Yine belli ki Ramazan'ın kıyısına geldik. Evet. Bu döngü bize kendisini yine geri geldiğini hatırlatıyor. Demek ki sürgüt düz doğrusal bir çizgide değil de dönüşlü çevrilme halinde bir ilerleyişimiz var. Cenab-ı Hak bunu öğüt alasınız diye diyor. Yani limen arada en yezzekkara ev arada şükura, yahut şükür, Allah'a teşekkür edesiniz sürecin sonuyla başıyla sizde bir anlamsal karşılığını bulsun. O bakımdan zamanın ilerleyişi böyle olunca bunun günlük periyotları var, haftalık periyotları var, aylık periyotları var, bir de yıllık periyotları var. Şu anda yıllık periyotlarından bir tanesinin kıyısına geldik. Ramazan ayına geldiğimizi bize hatırlatan Ramazan öncesi Şaban ayı, Şaban ayı öncesi Recep ayı. Dolayısıyla çok önemli bir randevunun öncesine kurduğumuz bir saat gibi Recep ayının girişiyle birlikte bir irkileriz. Yani o yılın önceki ayları birbiriyle benzer aylarından artık bir bambaşka bir aya girmişizdir. Nedir Recep ayının özelliği? Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle buyurdu ki اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ Ayların sayısı indallahi Allah'ın katında 12 şahran 12 aydır. Dolayısıyla biz bunu hani 12 mi olsun 13 mü 10 yapsaydık da olurdu bazıları hani biz istediğimiz gibi tanımlıyoruz zannediyor. Halbuki yaratılışın kodlamasından gelen bir şey.
Evet.
Aylarda öyle günler haftalar yaratılışın kodlarıyla ilişkili. O yüzden Cenab-ı Hak yevme halakallahu semavati vel ard. Allah gökleri ve yeri yarattığı zamandan beri bu böyle. 12 ay olarak Cenab-ı Hak yarattı. Bunu biliyoruz ama Allah Azze ve Celle'nin bize haber olarak, çok özel bir haber olarak verdiği ekstra bir bilgi var. Minha arba'atun hurum. Bu 12 aydan 4 tanesi var ki bunlar haram aylardır. O bakımdan biz 12 ayı biliyoruz ve yaşıyoruz ama bu vahiy ile gelen bilgi de çok özel artı bir bilgiye sahip oluyoruz. Haram aylar diye 4 tane ay varmış. Bunlar Zülkade, Zülhicce ve Şahrullahil Muharram. Zülkade ayı, Zülhicce ayı, bir de Muharrem ayı. Bunlar ardışık gelir, bu üçlü. Ama Recep ayı, o da bir haram aydır. O yalnız başınadır. Önünde, arkasında bir haram ayı yoktur. O bakımdan Recep ayı bir bakıma Cenab-ı Hakk'ın ayette اَشْشَهْرُ الْحَرَامُ لِشَّهْرِ الْحَرَامِ haram ay haram aya karşılıktır dediği tekil ifadedeki ne benzer? وَلَشَّهْرِ الْحَرَامَ Allah'ın şairine dikkat edin. Bunları önemsiz saymayın. لَا تُحِلُّ شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَشَّهْرِ الْحَرَامَ O haram ayı önemsiz saymayın. Dediği tekil ay sanki özellikle o diğer içindense
evet,
Recep ayını daha öne çıkarmış gibidir. O zaman biz yıl içerisinde, yıl boyunca tekil duran o yegane haram aya giriş yapmış oluyoruz. Haram ay ne demek? Şimdi haram ayı hani daha iyi anlaşılsın diye şöyle anlatıyorum. Böyle yıl boyunca düz yolda giderken önünüze birdenbire bir tümseyin çıkması gibi bir şeydir. O sizi artık hızınızla ilgili uyarabilir. Yani siz yüksek hızdaysanız düz yolda bu hızın çok yüksek olduğunu fark etmezsiniz. Ama minnacık bir tümsek bile size meğer çok hızlıymışım dedirtebilir. Yani bir ortam farkıdır. Diğer aylardan Recep ayına girince bu ortam farkı hissedilir. Bu ortam farkı hissedilsin de ne olsun istiyor Cenab-ı Hak? Buyurdu ki estağfirullah فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Kendinize zulmetmeyin. Allah Azze ve Celle bildiğiniz üzere zulmü genel manada yasakladı.
Evet.
Yüce Yaradan buyuruyor ki ben her şeyin yaratıcısıyım. حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي Ben kendime zulmü yasakladım. Yani bir başkasının hakkına tecavüz. Bu yataydaki, kendi aranızdaki ilişkilerde yahut bir başka canlının zulmüne tecavüz bizimle hayvanlar arasındaki ilişkide yahut etrafımızdaki yaratılmış bulunan çevreyle olan ilişkimizde her şeyin bir hakkı var. Cenab-ı Hakk'ın yaratılışta onun dengesine koyduğu her neyse onu müdahale edip bozmamak gibi bir sorumuz olmasa bir de tüm bunlardan daha önemli olan Cenab-ı Hakk'ın hakkı biz kulların üzerindeki ki o sahip olduğumuz her şeyi bize lütfeden olduğu için bütün nimetlerden ötürü ona karşı borçluluğumuz var. Onu Rabbimiz olarak tanımak, sahibimiz olarak tanımak, hayatı onun adına yaşamak. Bu genel çerçevesiyle zulmün yani hudutlarını gösteren buraları aşarsanız yani Cenab-ı Hakk'ın hakkını tanımak hususunda eksik kalır hatta yanlış yaparsanız bunlar Allah'a karşı zulüm örnekleri olur. yahut etrafınızdaki insanlar, canlılar, çevreye karşı yine aynı şekilde belli sıkıntılara girerseniz, onların haklarına tecavüz ederseniz zulüm işlemiş olursunuz. Recep ayının nasıl bir işlevi olur bizim yıl boyunca ister Allah'a karşı istediğimiz zulümler, ister çevreye karşı, ister diğer insanlara, ister canlılara karşı işlediğimiz zulümler hususunda Recep ayı aynı o tümsek gibi bir uyaran işlev görür. Bu haram ay girince birdenbire ürpermek durumunda ve koca bir yıldan sonra gelen bu ayda bunları gözden geçirmek zorunda kalır. Nasıl tümsek sonrası meğer çok hızlıymışım dedirtiyorsa, Ramazan ayına girince insanlar yıl boyunca kimi eksen kaymaları yaşamıştır. Kimi ilişkilerinde, bu müşterisiyle olan ticari ilişkilerinde olabilir. Ailesiyle olan aile içi ilişkilerinde olabilir. İş yerindeki ilişkilerinde olabilir. Arada koskoca bir yılın tükendiği ve artık muhasebe zamanının geldiği ve yeniden artık kendisine ayar vermesi. Hani sayfayı yer yer refresh ediyoruz ya, yeniliyoruz. Hatta kendini yeni gençler kullanıyor. Böyle arrange etmek dedikleri, yeniden düzene sokmak dedikleri. Hatta teknik tabirle bunun böyle belli ölçü birimleri vardır. Bunların zaman zaman kalibrasyonları yapılır. Kaymıştır çünkü ölçüsü. Biraz daha ağırlaşmış ya örselenmiş, daha hafiflemiş olabilir. Cihazların bile böyledir. Onların böyle yıllık bakımları olur. Tekrardan ayarları olması gereken noktaya geri çekilir. Biz insanların da yıl içerisinde böyle eksen kaymalarımız olur. Cenab-ı Hak rahmetiyle bize düz ilerleyen ve fark edemeyeceğimiz bir zaman dilimi değil de, çünkü o monotonluğun körlüğünü getirir. Yani eğer döngü halinde olmasaydı o düz işleyişte körelirdik. Yani zaman bize kendisini hatırlatmazdı. Halbuki Allah Azze ve Celle daha günden başlayarak haftaya, aya ve yıl bazında böyle hep döngü halinde önümüze tabela olarak çıkardı. Şimdi kanın mesela vücuttaki dolaşımını düşünün. Normal kan vücutta dolaşır ama yer yer belli noktalara uğrar. Oralarda temizlenir, oksijenlenir değil mi?
Evet.
Böbreğe girir mesela. Şimdi böbreğe girdik gibi oldu. Biz Recep ayına girdik. Allah Azze ve Celle bizi zulüm konusunda uyarıyor. Biz de dönüp kendimize koca bir yılda ne işledik, ne yaptık, nasıl kaymalar yaşadık, ne bakımdan belli ayar bozuklukları bizde oluştu. Bunları gözden geçirmek için bir fırsat. Tabii evet. Bu önden temizlenme, arınma niçin var? Çünkü peşi sıra Şaban ayı gelecek ve ondan sonra Ramazan ayı gelecek. Nasıl ibadet öncesi arınmak için abdest varsa, aynı Ramazan'a giden süreçte de önce bir arınma, bu paklanma, temizlenme için gerekli olan bir şey. Milletimiz veya ümmetimiz diyelim, Ramazan'ın gelişine dair Recep ayının, bir haram ayı olarak Recep ayının önemini bir şeye, avantaja dönüştürmek istemişler. Eğer Recep'i kaçırmazsa Ramazan'a hazırlıklı girersin. O zaman Recep'in girişinden de haberdar olabilmek için Recep ayının ilk cuma gecesini bir gece olarak tarif edip, yani demin bahsettiğiniz Ragaib gecesi olarak, bu bizim kurduğumuz bir edenin, yani bu Hazreti Peygamber'den öğrendiğimiz sahabe-i kiramın bildikleri bir şey değil, ama biz Recep ayı gibi çok önemli Cenab-ı Hakk'ın ayetlerde faziletini bize anlattığı, ta yaratılışla ilişkilendirdiği bu muazzam iklimin birinci ayı, bunu daha ilk cumasından itibaren bir alarma bağlamışız ki gerçekten öyle işlemektedir. İnsanlar Recep ayının girdiğini bilmezler ama Ragaib gecesinin geldiğini bilirler. Bir gece üzerinden bunu tarif etmişiz. Şu an artık bu iklimin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu salt bir gece değil. Yani kurduğumuz alarma odaklanıp o alarmın bizi uyandırması gereken iklime uyuyakalmayalım. O sadece bir uyarandı. Böyle bir ayın içerisine girdik diye bize ayın faziletini, böyle bir haram ayın faziletini hatırlatsın diye. O zaman bu süreçte ne yapmalı? Artık bir yılın geçtiğini bir defa çok iyi bilmeliyiz. Yeniden Ramazan ayına geliyoruz. Çocuklar genelde yine mi Ramazan geliyor diye sorarlar. Çünkü oruç ibadetinin günlük hep yemekten, içmekten uzak durma. Ve genelde de hepimiz şunu yaşarız. Aa ne çabuk geçti.
Evet,
yani koca
evet,
güya
evet.
Bir, yani 11 ay vardı koskoca. Önceki Ramazan'dan çıkmıştık. Ama birdenbire o 11 ay tükendi, eyvah Ramazan geliyor diye. Bir başka bir hissi de benimle paylaşırsınız diye tahmin ediyorum. O da henüz Ramazan'a 2 ay vardır aslında. Ama Recep ve Şaban ayının nasıl geçtiğini
evet,
bilemezsiniz.
Evet.
Yani birdenbire Recep evet. ayının girmesiyle eyvah 3 aylar gelmiş. Duyarsınız hani bunu değerlendireyim, bir farkına varayım, bir kaçırmayayım istersiniz ama bir bakmışsınız Ramazan başlamış. Bu kıymetli olan vakit dilimlerinin eğer siz ona itina göstermeyip, özenle üzerine titremeyip birazcık gevşetirseniz nasıl elden çabuk kaçtığını gösterir. Aslında bu koca bir hayat için de
tabii.
böyledir. Allah Azze ve Celle eğer böyle döngü halinde yaratmasaydı biz demek ki arada 3-5 sene de geçse geçen yılların farkına varmayacaktık.
Evet.
Ama önümüze bu tümsekleri koymak suretiyle ve bizi böyle bir önemli iklimin içerisine alıp فَلَا تَظْلِمُوا فِي مِنَّ أَنْفُسَكُمْ kendinize zulmetmeyin. Zulüm hususunda bizi uyaran Allah Azze ve Celle. O bakımdan dönüp madem bu ayda biz üzerimizde biriken yükü bu tabii yanlışlardan oluşan bir yük. Bunlardan arınacağız, temizleneceğiz. O zaman bu yükleri birinci kategori olarak Cenab-ı Hakk'a karşı yanlışlarımız ne? Çünkü önceliklerimizi doğru sıraya koymalıyız. Başta Allah Azze ve Celle'ye karşı yanlışlarımız, kusurlarımız ne? Çünkü zulmün büyüğü Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan zulümdür. Nimetle ilişkili çünkü. Eğer normal bir insan kardeşe karşı olan hukuk neyse ona karşı yanlışımız o kadar zulüm olur. Ama anne babaya olan hukuk daha çok olduğu için aynı kardeşe yapılan zulmün aynısı anneye babaya yapılsa mesela o çok daha korkunç, büyük olur. Neden? Çünkü kat sayısı farklı.
Evet.
Çünkü onlar anne baba üzerimizdeki hakları
çok büyük.
Daha fazla. Allah Azze ve Celle'ye gelince Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki hakkı daha fazla diyemeyeceğim. Var olan her şeyimizin sahibi. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Cenab-ı Hak diyor ki sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye karşı en küçük bir yanlışımız kocaman devasa bir zulüm örneğidir. Büyüktür, koskocadır. O dolayısıyla oradan başlamalı. Bir defa Cenab-ı Hakk'ı tanıma sürecinde hayatımızı değerlendiriyoruz. Çünkü hayat süreci aslında kulun Cenab-ı Hakk'ı tanıdığı bir süreçtir. Onun gücünü, kudretini, yarattıkları üzerinden, onun eşyaya, yaratılığa, yaratılışa giydirdiği estetik üzerinden Cenab-ı Hakk'ın cemali anlaşılır. Onun bize yaşattığı bu güzelim nimetler üzerinden bizi esirgeyişi, rahmeti tanınır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı tanıma sürecinde daha yol mu kat ettim yoksa geçen seneden bu yana iyice uzaklaştım artık Cenab-ı Hakk'ı daha az mı tanıyorum? Tanıma çünkü neden çok önemli? Çünkü Cenab-ı Hakk'ı tanımak Cenab-ı Hakk'ı sevmekle ilişkilidir. Allah'ı ne kadar iyi tanırsak o kadar çok sevmeye başlarız. O yüzden Cenab-ı Hak zatını kitabında hep bize ayetleri üzerinden tanıtarak başlar işe. Gökten indirdiği bir damla yağmurdan bile onu ben indiriyorum diye. Çünkü onu siz yudumluyorsunuz, içiyorsunuz. Yerin bitkisinden aynı şekilde. Onu ben size çıkarıyorum. مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا Size kalsa yerden bir tane bitki çıkaramazdınız
ya.
Diyor Allah Azze ve Celle. Yaratabilir miyiz topraktan?
Evet.
Biz en basitinden maydanozu artık biz yaratıyoruz. Cenab-ı Hakk'a gerek kalmıyor. Diyebiliyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla Yaradan'ı tanımak Allah Azze ve Celle'nin bize olan rahmetini, esirgeyişini, sevgisini fark etmek ona karşı bizde sevgi uyandırır. Bu sevgi çok önemli. Çünkü Cenab-ı Hak'la aramızdaki ilişki bu sevgiye dayanır. Ve biz bu sevgimiz ne kadar çok olursa ki ona kadar çok tanırsak o kadar çok olur. Allah güzeldir çünkü. Güzeli tanıdıkça meftun olursunuz. Meftun olunca daha onunla ilişkiyi iyi kurmak, onunla aradaki münasebeti barışık kılmak ve onu kızdırmamak için onun hışımından, öfkesinden, hatta en küçük bir soğukluğundan bile korkar olur insan. Çok sevdiğine böyle itina gösterir. Dolayısıyla bu da Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğumuzu besleyecektir. Ona saygılı kılacaktır bizi. Tanıma sevgiyi, sevgi saygıyı getirecektir. Eğer bu bahsettiğimiz Cenab-ı Hak'la olan ilişkimizde geçen seneden bu seneye, yani geldik yeni bir Recep ayına, hangi açılardan bizde kayma yaşandı, yozlaşma oldu, bozulmalar oldu, onları düzeltmemiz lazım. Söz gelimi geçen sene namazlarımı kılıyordum ama bu arada bir süre sonra farkında değilim, namazlarımı artık atlak mutlak kılmaya başlamışım, aksatmaya başlamışım. Şimdi bu Allah'ın yap dediği bir şeyi artık yapmamak, bu Cenab-ı Hakk'a karşı bir sorumluluk doğurur ve kul açısından bir miktar kaymadır. Dolayısıyla bu kaymayı gidermesi Recep ayı açısından önemli bir fırsattır. Önünde Ramazan ayı var. Ramazan'a arınmış, günahlardan paklanmış, temizlenmiş olarak girebilmek için. Yine Cenab-ı Hak'la ilgili hususlarda Allah'ın emirleri, sadece namaz değil, Cenab-ı Hakk'ın emirleri ve yasakları ve bizim hayatımız açısından olur dedikleri yahut olmaz dedikleri, hiçbirimiz kusursuz ve günahsız değiliz. Dolayısıyla hani bana Recep ayına gerek yok, ben doğrudan Ramazan'a giriş yapabilirim. Çünkü zaten üzerimde hiçbir kir biriktirmedim, hiçbir günahım, sapmam, kaymam olmadı diyecek bir kimse yok, olamaz. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biz, yani duamız itibariyle, evet, yanlışlar üzere düşe kalka öğreniyoruz. Hatta bizi rahatlatmak için o kadar ileri gitti ki şöyle dedi: "Levla teznibune entum, siz günah işlemeyecek olsaydınız, lezehaballahu bikum, Allah sizi götürür, ve ata bi kavmin aharin, yerinize başka bir kavim getirirdi." Düşünün, yani biz daha yaratılışımızdan Adem babamız ve eşi Havva anamız bu dua ile varlık sahnesine çıktık. Cenab-ı Hakk'a karşı kusur işleyebiliyoruz. Ama meziyetimiz ne? Meziyetimiz işte Recep ayı gibi biz yaptığımız kusurlarda Cenab-ı Hakk'a karşı yaptımsa yaptım ne olmuş ki diyen iblis gibi olmuyoruz. Yaptığımız bu kusurlardan ötürü gah şehvetimizden, gah arzularımızdan, gah hırsımızdan, gah tamahımızdan, gah hasedimizden, her neden yaptıysak dönüp yanlış yaptık, keşke yapmasaydık, dönüp Rabbimize bunu yaptığımız için pişman olduğumuzu, aramızın bir miktar bozulmasından ötürü üzüldüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Hazreti Adem'in deyişi ne kadar yürek burkucudur. Diyor ki: وَاِنَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا, eğer sen bağışlamazsan ve esirgemezsen لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, o zaman biz ziyan edenlerden oluruz. Yani demek istiyor ki başka bir kapımız yok, başka bir çaremiz yok, sadece senin bağışlamanı ümit ediyoruz. Ama girişte biz yanlış yaptık diyor. İnna valenna enkutena. Dolayısıyla Recep ayının özeti nasıl bir şey olabilir demişse, Hazreti Adem'in ifadesinde karşılığını bulan biz kendimize zulmettik. Bunu hatırlamamız lazım. Hı hı. Elbette hepimiz geçen seneden bu yana belli açılardan belli yanlışlar içerisine girdik. Bazılarımız bu yanlışlarını neredeyse alışkanlıklar haline getirmeye başladı. Eğer bir şey düzeltilmezse o zaman iyice kişinin hayatında sağlanma, hani betonlaşma dedikleri gibi bir şey olur ve kalıcı hale gelmeye başlar. O yüzden Cenab-ı Hak bize Recep ayını, bu haram ayı, Ramazan gibi, Şaban gibi o iklim öncesinde bir girizgah olarak, bir giriş noktası olarak arınma, zulüm hususunda ciddi manada bizi uyararak, eğer Cenab-ı Hakk'a özellikle zulüm noktasında yaptığımız neler varsa bunu gündemimize almalıyız. Şunlar olur dedikleri noktada istediğimiz gibi davranabiliyoruz zaten. Ama Cenab-ı Hakk'ın bunlar olmamalı dediği hususlarda her sene üçer beşer bunları azaltarak yol almalıyız. İyileşmeyle yol almalıyız. Çünkü biz sona doğru ilerliyoruz. Uçsuz bucaksız bir imkan içerisinde değiliz. Evet. Hayat daralarak, gitgide makas daralarak ilerliyor. Bu sene bir recebimizi daha eksiltiyoruz.
Evet.
Seneye kaç tane recebimiz kaldı?
Bilmiyoruz.
Hiç bilmiyoruz. Geçen sene bunu konuştuğumuz bazı arkadaşlarımız arada vefat ettiler.
Evet.
Kimi pandemi dolayısıyla vefat etti, kimi kaza dolayısıyla vefat etti, kimi başka sebeplerle hayattan ayrıldılar. Şu anda aramızda yoklar. Seneye bunlardan biri olmaya siz, ben, o adayız. Bu sene olmakta, sonraki sene. Ama hepimiz bunu yaşayacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla zamanın döngüsü eğer bizde uyanmaya, dirilmeye, arınmaya, iyileşmeye, Cenab-ı Hak'la olan ilişkimizi daha barışık kılmaya, onu daha çok sevip ona döneceğimiz günü özlemle karşılayacağımız, öyle şok olarak eyvah diyerek değil de o ne kötü bir son olur. Hazırlıksız hayatın sonuna yakalanmak. O çok korkunç bir şey.
Evet.
Ama Cenab-ı Hak bizi böyle bir kötü akıbetten korumak üzere nice hayatımızda Recep ayı gibi muazzam tümsekler oluşturdu. Ki kendimize fırsat ayıralım. Oturup düşünelim ve tekrardan kendimizi düzene koymak için, iyileşmek için yaptığımız yanlışlardan vazgeçerek asla iblis gibi olup yaptıksa ne olmuş yaparız diye Cenab-ı Hakk'a meydan okumamak üzere. İşte biz, Cenab-ı Hak bize atamız Adem Aleyhisselam'ı böyle örnek verdi. Yani günah işlediği boyutuyla değil, günahtan Cenab-ı Hakk'a dönüp bağışlanma dilediği boyutuyla.
Evet.
Recep ayı bizim tepeden tırnağa bütün üzerimizde yıl boyunca birikmiş olan irili ufaklı bütün zulümleri temizleme, gözden geçirme, böbreğe girmiş bir kan gibi böbrekten tertemiz çıkabilmek, Ramazan iklimine, Şaban iklimine, Cenab-ı Hakk'a kulluğa hazır olabilmek. Çünkü Şaban ayında artık kulluğu görüyoruz. Hazreti Peygamber'in hayatında oruca ufak ufak başlıyor. Tutmuyor bütün Şaban ayını ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakıyorsunuz Şaban ayında oruç tutuyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh buyuruyor ki مَسْتَكْمَلَ شِيَامَ شَهْرِنْ اِلَّا رَمَضَانَ. Hiçbir ayı Hazreti Peygamber komple tutmadı. Sadece Ramazan ayını baştan sona tuttu. Ama وَلَا رَيْتُوا اَكْسَرَ صِيَامٍ مِنْهُ فِي شَابَانَ. Onu bir ayda en çok oruç tuttuğunu ancak Şaban'da gördüm. Yani full sadece Ramazan'ı tutardı. Bir aydan en çok tuttuğu gün de Şaban ayında olurdu. Dolayısıyla biz Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı sürecini bir önce arınma, sonra artık yükselme, yani ibadetlerle Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma sürecinde yol alma gibi düşünebiliriz. Şaban ayında ufak ufak, yani imkanı olan
başlamak
fazla değil kuşkusuz.
Evet, evet.
Ama Hazreti Peygamber'in hayatında gördüğümüz örnekler bu, eğer imkan varsa, değerlendirilirse kişinin Ramazan'daki feyizini artırır.
Evet.
Yani temrin, alıştırma gibidir.
Evet, evet hocam.
Demek ki Recep'i arınarak Şaban ayında oruçlarla
alışarak,
yavaş yavaş hazırlanarak,
hazırlanarak
olursa, o zaman Ramazan'da bereketli olur.
İnşallah hocam. O zaman şöyle temennilerle sonlandıralım sözümüzü. Yüce Rabbimizden dileyelim. Sizin az önce söylediğiniz cümleleri bir kez daha yineleyelim. Recep ayına girdik. Öyleyse bu ayı layıkıyla yerine getirebilmek için o arınmayı önce bir kendimize dönüp düşünüp yanlışlarımız varsa düzeltmek için çalışıp sonrasında Şaban ayına biraz daha oruca, Ramazan'a kendimizi alıştırıp hayırlı uğurlu bir şekilde Ramazan'a erişmeyi dileyelim.
İnşallah. Rabbim şimdimize nasip etsin inşallah.
Amin. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız, değerli cümleleriniz için hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Bu mukabele hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız Kur'an ve hadis ışığında köşemizde bizlerle birlikteydi. Recep ayının faziletlerini konuştuk. Özellikle Ramazan ayına doğru ulaşırken neler yapabiliriz biz Müslümanlar? Bu konuda detaylı değerlendirmelerini aldık hocamızı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Thank you. nazlı yardan haber geldi. Deldi şu bağrımı deldi. Tez dönsün yar gitti yerden. Bu hasretlik cana yetti. Tez dönsün yar gitti yerden. Öyle demiş dudu dilli. Ya ben ölmez miyim, sözüne küsmez miyim, dağlara düşmez miyim, yaroy yaroy. Senin sevdan bana, benim sevdamsa derdin derman can. Yaroy yaroy. Ya ben ölmez miyim, sözüne küsmez miyim, dağlara düşmez miyim, yaroy yaroy. Senin sevdan bana, benim sevdamsa derdin derman can. Yaroy yaroy.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Hoş geldiniz.
Merhaba Sezincim, herkese iyi hafta sonları diliyorum şimdiden.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de hemen size sormak istiyoruz. Türkiye'de ve dünyada salgında neredeyiz? Yakında bilim kurulu gerçekleşti. Bilim kurulu sonrası ne gibi açıklamalar yapıldı? İsterseniz önce Türkiye verileriyle başlayalım. Sonrasında dünyayla devam edelim.
Tabii ki Türkiye'de son 24 saatte 107.530 kişinin testi pozitif çıktı. 233 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Burada kritik olan bir nokta vardı. İyileşenlerin sayısı günlük vaka sayısının altında kaldı. Bu önemli bir noktaydı. Ve vaka sayıları 70 bin 80 bin trendinde aslında gidiyordu, ancak son haftalarda maalesef 100 bin rakamların üstüne çıktık. Sayın Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı'nın açıklamaları olduğu virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeninin omikron varyantı olduğunu söyledi. Şu anda hakim mutant omikron varyantı Türkiye'de de ve en çok İstanbul'da ve Eskişehir'de vaka sayılarında ciddi bir artış görüldüğü ortaya çıktı. Ve bu konuda da yine yapılması gereken şey maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına birebir uyum sağlanması gerekiyor. Bunda da Sayın Fahrettin Koca sosyal medyadan buna ilişkin paylaşımlarda bulundu. Aşılama oranlarına baktığımız zaman aşılama oranlarında 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı Türkiye'de %84.52. Birinci doz aşı uygulananların oranı ise %92.58. Ama yine her hafta yaptığımız gibi bu hatırlatmayı yapalım. Tam doz aşı mevcut belirlenmiş olan aşılar, ama artık korunmak için mutlaka rapel doz dediğimiz hatırlatma dozlarının yapılması gerekiyor. O yüzden vatandaşlarımızın bununla en kısa sürede tamamlaması büyük önem taşıyor. Türkiye'de bu hafta sağlık gündeminde en önemli konulardan bir tanesi koronavirüs bilim kurulu yine toplantısını yapmıştı. Salgının seyri, hastane kapasitesinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşımız Türkovak gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Sayın Fahrettin Koca yaptığı açıklamada demin söylediğimiz gibi Türkiye'de yaygın mutantın omikron varyantı olduğunu belirtti. Ve ilk ve en hızlı yayıldığı ilin İstanbul olduğunu, ardından Eskişehir'de vakalarının görüldüğünü hatırlattı. Yoğun bakım yatak doluluk oranının şu an itibariyle %68.7 olduğunu söyledi. Fakat şu an için bir sıkıntı bulunmuyor Türkiye'de, fakat bu sağlık altyapısı her ülkenin tabii ki sınırsız değil, Türkiye'nin de değil. O yüzden bireysel anlamda kendimizi korumamız ve hastanelerdeki bu yükü de artmamasına bizim de bir katkımızın bulunması büyük önem taşıyor.
Evet.
Bilim kurulu toplantısında en önemli gündem maddelerinden bir tanesi yurt dışında da bazı ülkelerde kullanımı için siparişler verilmeye başlamıştı. Covid-19 tedavisinde kullanılan molnupiravir etken maddeli ilaca ilişkindi. Sayın Fahrettin Koca da bu ilacın kullanımının gelecek hafta Türkiye'de de başlanacağını söyledi. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarda erken dönemde söz konusu ilacın kullanımı temin edilecektir şeklinde bir ifadesi oldu. Bir başka önemli şey ise yerli aşımız Türkovak'la ilgiliydi. Türkovak'la ilgili faz çalışmalarının sonuçları açıklanmıştı ve yeni çalışmalar da şu anda yapılıyor. Türkovak'ın yeni serilerinin sevkiyatının da şehir hastanelerine başladığını söyledi. Bir önemli gelişmemiz daha var. Türkiye'de yürütülen bir başka aşı çalışması ise dil altına uygulanabilen yerli COVID-19 aşısı için de gönüllü aranıyor. Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Hakan Akbulut'un açıklamaları oldu. Eğer COVID-19 geçirmediyseniz ve hiç aşı yaptırmadıysanız lütfen bu çalışmalara da destek olun yönünde bir çağrısı oldu. Önümüzdeki hafta 15 günü bitirdik. Çocuklarımız tatillerini yaptılar ve pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacaklar. Vaka sayıları 100 binin üzerine çıktı. Acaba okullar ertelenecek mi şeklinde sorular gündeme gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'den bu konuda bir açıklama geldi. 7 Şubat pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edileceğini söyledi. Dünya gündemine geçmeden önce Dünya Kanser Günü 4 Şubat. O yüzden bununla ilgili çeşitli etkinlikler oldu. Hem dünyadan da örnekler vereceğiz, evet, Türkiye'den de. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Özlem Sönmez, 2030'a kadar kansere bağlı erken ölümlerin %75'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşeceğinin öngörüldüğü şeklinde bir açıklaması oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde her yıl ortalama 18 milyon kişiye kanser tanısı konuyor sevgili Sezin. Ve 9 milyon aşkın insan da bu hastalıktan dolayı yaşamını kaybediyor. Covid-19 sürecinde taramaların azalmasının kansere bağlı ölümleri artırabileceği şeklinde bir uyarı geldi. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tezer Kutluk'tan dün bir basın toplantısı düzenlenmişti. Birçok ülkede salgın döneminde aksayan tanı ve tarama hizmetleri nedeniyle pandemi sonrasında kansere bağlı ölümlerde kanser türüne göre değişmekle birlikte %5 ve 10 oranında bir artış olması öngörüldüğü söyledi. Bu çok kritik olan bir cümleydi. O yüzden buradan biz de bir uyarımızı bulunalım. Tabii ki belirti ve bulgular vatandaşlarımız ve kendileri tarafından çok net olarak ortaya çıkmayabilir ama herhangi bir en azından fiziksel elle muayenede meme kanseri gibi bir takım belirtileri, bulguları ortaya bilen kanser türleri var. Böyle bir şeyle karşılaşıldığı zaman hastaneye gitme ve pandemi endişesi olmaksızın lütfen hekime müracaat edelim ve erken taramalarını evet yararlanalım ve taramalara mutlaka katılalım. Bunun dışında dünya gündemine gelecek olursak, dünya gündeminde de yine Türkiye'de olduğu gibi COVID-19'u konuşuyoruz. Omikron varyantının etkisiyle hala COVID-19 etkin bir şekilde varlığını sürdürüyor. Omikron ve Delta varyantları bazı ülkelerde ortak dolaşımda bulunuyor. Avrupa ülkeleri Omikron dalgasının farklı aşamalarında şu anda seyrediyor. Omikron sonrası Avrupa'da rekor vaka artışlarına rağmen salgın önlemlerini de kaldırmaya başladı. Aslında son bir haftadır, geçen haftayla bu haftadan itibaren ana gündem maddemiz bu. Tedbir kararları peş peşe kaldırılmaya başlanıyor. Vakalar yüksek seyrediyor yine de. Yüksek aşılama oranları bu duruma gerekçe gösteriliyor tedbirlerin kaldırılmasında. Ve yürürlükte olan önlemler de çoğunlukla aşısızları hedef alıyor. Tedbirlerin kaldırılmasında yüksek aşılama oranları etkilenmiştik. Çünkü bir oran verecek olursak, Avrupa'da yetişkinlerin %81'i, tüm nüfusun %70'i tam aşılanmış. Yetişkinlerin %50'si, 52'si ve tüm nüfusun %42'si ise, demin Türkiye'den bahsederken altını çizmiştim, takviye dozlarını almış durumda. Bunlar gerçekten çok büyük oranlar ve önemli başarılar. Bazı ülkeler COVID-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkardı. Bazıları maske zorunluluğu ve seyahat önlemlerini terk etme kararı aldı. Birkaç tane Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerden örnek vermek istiyorum izninizle.
Estağfurullah.
Şu anda hangi aşamada diye. Omikron'la büyük sınav veren ülkelerden birisi Danimarka'ydı. Danimarka normal hayata dönüşte Avrupa'ya şu anda öncülük ediyor. Danimarka hükümeti COVID-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkardı ve tüm kısıtlamaları kaldırma kararı aldı. Bir başka örnek İngiltere. İngiltere'de de en yüksek oranlara sahip yeni vaka sayısında. 27 Ocak itibariyle enfeksiyon durumunda izolasyon hariç tüm COVID-19 önlemleri İngiltere'de kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı kararı gerekçe olarak aynı Danimarka'da olduğu gibi aşılama programının büyük başarısını gösterdi. Maske takma zorunluluğu da kaldırıldı. Ancak gece kulübü, tiyatrolar gibi mekanlarda gönüllü olarak bu tür uygulamaların devam edebileceği söylendi. Bunun yanı sıra ülkede evden çalışma uygulamasına son verildi. Bir başka örnek Fransa. Fransa Omikron varyantının etkisiyle COVID-19'da hala rekor sayılara devam ediyor. Hastanelerde virüs nedeniyle tedavi altına alınanların sayısında da artış yaşanıyor. Ancak bütün bunlara rağmen hükümet COVID-19 tedbirlerini kısmen kaldırma kararı aldı. Buna göre Şubat'ta kültür ve spor etkinlikleri 2 Şubat'ta kişi sayısının sınırlandırılması, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı ve ülkede 16 Şubat'ta da gece kulüpleri yeniden açılacak. Kafe ve barlarda ayakta içecek tüketilebilecek. 24 Ocak'tan bu yana COVID-19 aşı kartının kullanılması da yine Fransa'da hükümet tarafından önerildi.
Bu arada son dakikamızın içindeyiz. Onu da müsaadenizle hatırlatmış
olayım.
Tamam,
hemen söyleyeyim. O zaman kısaca neler olduğunu değil de İsveç'te, Norveç'te, yine Türk nüfusunun çok yoğun olduğu Hollanda'da da bir takım gevşetme ve kısmi kapatma kararları alınmaya başlandı. İtalya'da yine keza aynı şekilde, İspanya'da bu şekilde kararlar alınmaya başlandı. Bunun yanı sıra aşı ve ilaç çalışmalarında çok önemli gelişmeler oldu.
Son cümle olarak alabilirim onu da
sevgili eşim Serkan. Tabii ki o zaman hemen söylüyorum. Avrupa İlaç Ajansı tavsiye aşıların COVID-19'a neden olan virüsün omikron varyantından kaynaklı hastalıkların hafif geçirilmesinde de etkili olduğunu açıkladı. O yüzden hem ülkemizde hem de dünyada takviye dozlarının yapılması hastalıktan korunmada büyük önem taşıyor sevgili seyirciler.
Bu cümlelerle noktalamış olalım bölümümüzü. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızı aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Tek bir şey ekleyeceğim. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumu iyi. Biz de buradan kendisine ifade ediyoruz.
Geçmiş olsun dileklerimizi yetiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sertkaraslan telefon hattımızın diğer ucundaydı sağlık haberleri köşemizde. Özellikle dünyada ve Türkiye'de salgında neredeyiz konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Güne bakan.